Biyoloğun seyir defterinden herkese merhabalar. Ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karahasan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle canlılar ve onların tuhaf özelliklerini konuşmak adına bir işleyiş gerçekleştirecektim. Fakat bu hafta gördüm ki bizim Popular Science'ın yayınlamış olduğu bir başka dergi olan Science Plus Nature'ın bu hafta dinozorları işlediğini gördüm. Hal böyle olunca benim de böyle özel ilgi alanlarımdan bir tanesi, özel ilgilendiğim canlı gruplarından bir tanesi olan dinozorlar hakkında sizlere bilgiler aktarmak istedim. Ama bu bilgiler yine aynı şekilde dinozorlara özel olmayacak. Dinozorların neden ortadan kalktığına yönelik, hani o kitlesel yok oluşumuz vardı ya, bir meteorun işte Meksika'nın Yucatan eyaletine çarptığına dair. Ben de dedim ki, acaba dedim bu hafta kitlesel yok oluşları mı konuşsam? Çünkü herkesin de bir anlamda ilgisini çekebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan bugün kitlesel yok oluşları sizlerle buluşturmak adına dilerseniz başlayalım. Her zaman olduğu gibi şimdi girişte bugün ne işleyeceğimize dair bir tanımlama yapmamız lazım. Aynı rejenerasyonda olduğu gibi veya işte ilk podcastimiz olan mikrobiyota podcastinde olduğu gibi. Bu hafta kitlesel yok oluştan bahsedeceğim. Tamam, güzel, iyi. Peki kitlesel yok oluş ne demek? Kitlesel yok oluş sınırlı bir zaman dilimi içerisinde canlıların çok büyük bir kısmının yeryüzünden silinmesine sebep olan doğal felaketler olarak tanımlanabilir. Bu felaketlerden şimdiye kadar 5 adet gerçekleşti. Hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fakat paylaşmadan önce şöyle bir nüans noktası var. Onu sizlere aktarmak isterim. Hepsinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini kesin bir doğrulukla bilmiyoruz. Çeşitli, ne diyeyim sizlere, bir düşüncelerimiz var. Buna bağlı olarak da işte şüphelendiğimiz yapılar söz konusu. Nelerden şüphelendiğimizi de, veya şöyle söyleyeyim, kitlesel yok oluşların izlerine nerelerde rastladığımızda da değineceğim. Hiç merak etmeyin. Ama öncesinde bunu sizlere belirtmek istedim. Biz tam anlamıyla net bir doğruyu bilmiyoruz ki bu çok zor o dönemde yaşamadığımız için. Fakat bazı şeylerden şüphelenebiliyoruz. Tamam mıdır? Bu konuda hemfikirsek şimdi kitlesel yok oluşları böyle sırasıyla işlemeye çalışalım. Ardından işte bu kitlesel yok oluşlarda hangi canlı grupları elimine oldu? Hangileri yükselişe geçti? Bizi bekleyen bir kitlesel yok oluş var mı? Bu soruları cevaplamaya çalışalım. Hadi bakalım. Bahsettiğim üzere geçmişten günümüze kadar 5 adet kitlesel yok oluş gerçekleşti. Bunlar Ordovizyen, Silüryen, Geç Devonyen, Permiyen, Trias, Trias Jura, Kretes Tersiyel olmak üzere 5 adet kitlesel yok oluş gerçekleşti. Hatta şimdi ise o az önce söylemiş olduğum bizleri bekleyen bir kitlesel yok oluş var mı sorusunun bir cevabı olarak Holosan adlı bir kitlesel yok oluştan bahsedilmekte. Ama tüm bunlardan önce gelin Ordovizyen Silüryen yok oluşuyla başlayalım. Az önce sizlere saymış olduğum paleozoik dönemleri hani ucundan köşesinden bir yerde duyduysanız eğer, bunların milyonlarca yıl önce dünyanın geçirmiş olduğu dönemler olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden de bugün işleyeceğimiz konumuzda sizleri bulunduğumuz zaman diliminden çok çok geçmişe, yaklaşık mesela Ordovizyen'i baz alacak olursak ilkin olarak 495 milyon yıl öncesine götürmemiz gerekmekte. Aynı zamanda buraya gittiğimizde ise bilmiş olduğumuz yer çok çok farklı. Yani dünya şu anda görmüş olduğunuz dünya değil. Kıtalar bambaşka pozisyonlarda, deniz seviyesi bambaşka pozisyonlarda ve elbette ki canlılık bambaşka bir seviyede karşımıza çıkacak. Ordovizyen Silüryen yok oluşunda ise bildiğimiz kıtalar henüz oluşmamıştı. Bahsettiğim gibi ve canlılık ağırlıklı olarak denizlerde hakim bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Kambriyen dönemin ardından, yani o nasıl diyeyim size, canlılık patlaması olarak lanse edilen fakat aslında yepyeni ekolojik nişleri, yani nasıl diyeyim size, ekolojik nişin tanımını nasıl yapalım, bir hayvanın işte yaşamı süresince ekolojide gerçekleştirmiş olduğu işi olarak tanımlayabilirim aslında. Ekolojik nişin tanımı bir anlamda hayvanın işi gibisinden lanse edilebilir. Hiç sıkıntı değil çünkü benzer bir anlama çıkıyorlar. Tabii elbette ki detayına girdiğinde bu farklılaşacaktır. Neyse, Kambriyen'de ise ekolojik niş bakımından işte çeşitli habitatların bulunması, ilgili canlı gruplarının da o dönemde yer alan canlı gruplarında bu alanları doldurabilmek adına veya işte evrimleşmeleri sonucunda bu alanlara hizmet edebilmeleri sağlandı ve hali hazırda böylesine boş ekolojik nişleri dolduran bireyler çok daha başarılı oldular ve nesillerini devam ettirebilme şansları oldu. Bu yüzden de o farklılaşan ve günümüz şubelerini oluşturan canlıların o dönemde muazzam bir işte çeşitlilik gösterdiğini biliyoruz. Ama patlamadan ziyade, yani birden ortaya çıkmaktan ziyade, halihazırda var olan canlıların, ne diyeyim sizlere, çeşitlendiğini biliyoruz. Yani bir açılım gösterdiğini biliyoruz. Daha doğru bir tabir ile. Peki şimdi o zaman kimler var diye bakacak olursak bu Ordovizyen dönemde, aslında günümüzden midyeler var. Tabii elbette ki tüm bunlar onların ilkin atasal bireyleri olarak karşımıza çıkıyor. Derisi dikenliler dediğimiz, içerisinde işte bugün deniz yıldızlarının da barındığı yine ilkin canlılar var. Mercanlar var. Bu arada mercanların hayvan olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir, dinleyicilerimiz olabilir. Mercanlar arkadaşlar haşlamlılar, yani Türkçe'ye haşlamlılar olarak çevrilen Kinidarya'nın bir üyeleridirler. Kinidarya şubesinin bir üyeleridirler ve kimlerle yakın akraba diye soracak olursanız deniz analarıyla doğrudan yakından akrabadırlar. Çünkü deniz anaları da bu Kinidarya dediğimiz haşlamlı olarak çevrilen şubenin üyeleridirler. Haşlamlı ismi nereden geliyor diye soracak olursanız onların o yakıcı kapsüllerinden, hani işte Avustralya'da vardır ya, tabela vardır, böyle jellyfish yazar, işte deniz anası var, suya girerseniz kolunuz bacağınız yanar veya işte kimyasala maruz kalaraktan çok büyük acı çekersiniz. O acı çekmenize sebebiyet veren hücrelerin sahip olduğu kimyasallardır, haşlamlı olarak onları lanse etmemize sebebiyet veren şey. Neyse, gelelim biz işte yok oluşumuza. Ben böyle sağdan soldan yine bilgiler aktarıyorum. Bu yok oluş içerisinde elbette ki ilkin olarak da canlıların karalara çıktığı dönem olarak karşımıza çıkıyor Ordovizyen. Burada ise Tiktaalik adını vermiş olduğumuz bir canlı grubuyla karşılaşıyoruz. Kendisi işte sığ sularda yaşamını sürdüren bir, nasıl diyeyim size, balık benzeri bir canlı iken artık yavaş yavaş amfibi benzeri bir yaşam sürmeye başlıyor. Ne demek istiyorum? Sudan tam olarak kopmuyor fakat suyun dışına çıkabilme yeteneğine sahip oluyor. Adapte olmaya başlıyor. Bu neden diye soracak olursanız, hali hazırda başta bahsetmiş olduğum o ekolojik nişin, yani sularda artık çok muazzam bir rekabet var. Karalar ise nispeten bakir ve hayvanlar tarafından henüz işgal edilmemiş durumda. Hal böyle olunca da eğer ki bir canlı karaya adapte olabilirse orada onu bekleyen muazzam ölçüde bir besin kaynağı ve rekabet ortamının az olmasına bağlı olaraktan muazzam bir üreme şansı, daha verimli bir yaşama şansı onu bekliyor olacak. Tiktaalikler de bu tür bir davranışın ilk örneğini gösteren canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki Neil Shubin'in içimizdeki balık kitabını okuduysanız veya aynı şekilde belgeselini izlediyseniz bu arkadaşımızı yakından tanıyorsunuz diyelim ve artık iyi güzel hayvanlarımız var Ordovizyen'de. Peki ne oldu da bu hayvanların sonu geldi? Ne oldu da Ordovizyen Silüryen yok oluşu gerçekleşti? Ordovizyen'de bulunan devasa kıtalardan daha doğrusu Gondwana güney kutbuna doğru hareket etmeye başladı. Elbette ki günümüzde olduğu gibi tektonik hareketler de, kıtaların levha hareketleri de o dönemde de devam etmekteydi. Peki Gondwana'nın güney kutbuna doğru hareket etmesiyle ne gibi bir sonuç meydana geldi? Okyanusların altında muazzam su akıntıları vardır ve bu su akıntıları bir bölgenin iklimini değiştirebilir. Hatta buna en güzel örneklerden bir tanesi ve insanların ortaya çıkışına da etki eden hipotezlerden biri olarak görülen işte Panama kanalının oluşmasıyla o bölgeden geçen su akıntısının kesilmesi, hali hazırda tropikal iklim olarak lanse edilecek o dönemde, ilgili dönemde tropikal iklim olarak lanse edilecek Afrika'nın kuzey kısmının artık su akıntılarının, sıcak su akıntılarının gelmesiyle ikliminin değişip çok daha sıcak havan iklime dönmesi buna en güzel örneklerden biri olarak verilebilir. Gondwana'nın da hali hazırda levha hareketi gösterip güney kutbuna doğru yönelmesi oradaki sıcak su akıntılarını engelliyor ve oraya artık sıcak su akıntılarının ulaşmamasına sebebiyet veriyor. Böyle olunca ne olur ki, hani sıcak su bize gelmemiş. Böyle olunca oranın iklimini soğumaya yönelik bir tavır almasına sebebiyet verebilir bu ilgili jeolojik hareket ve olan da bu olduğu düşünülüyor. Yani artık iklim çok daha sert, nispeten sıcak su akıntıları varken ılıman olan yerin güney kutup dairesi içerisinde artık çok daha sert, kurak ve buzulların oluşmasına hizmet edebilen bir iklime evrildiği görülüyor. Ardındansa bu buzullar öylesine büyük yapılarda, yani öylesine büyük yapılar oluşturuyor ki dünyanın büyük bir bölümündeki suların çekilmesine sebebiyet veriyor. Bu durumda özellikle ve özellikle sığ sularda yaşayan canlılar etkileniyor. Çünkü işte ilgili buzullar oluşurken içerisinde su depolaması lazım. Su depolaması lazım derken işte sudan oluşması lazım ve mevcut suyu da denizlerden çekiyor. Hal böyle olunca muazzam buzul kütleler oluştuğunda bir yerde bunun bir sonucunun olması lazım. Yani o suyun çekildiğini gözlemlememiz lazım. Bunu da o dönemdeki sığ suların çekilmesine bağlamaktayız ve buna bağlı olarak da sığ sularda yaşayan canlıların büyük bir bölümünün işte yok olmasına, aynı şekilde ortadan kalkmasına sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. Kim bu canlılar diye soracak olursanız yine aynı şekilde işte bahsetmiş olduğum mercanlar, dallı bacaklı diye çevrilen branchiopodlar, trilobit adı verilen üçloplular gibi canlılar, özellikle trilobitler çok meşhurdur bu alanda. Yine aynı şekilde mercanlar vesaire bunlara örnek olarak verilebilir. Ama haliyle tüm hepsi yok olmadılar ve bir sonraki döneme, hatta aralarından bazıları günümüze kadar ulaşabildiler. Orada vizyon Silüryen yok oluşu bu şekilde gerçekleşti. Dünya muazzam bir buzul döneme girdi. O iklimin değişmesiyle başlayan buzulların oluşumu o kadar uzun bir süre devam etti ki dünyanın büyük bir bölümü soğuyan iklimle beraber buzullarla kaplandı ve canlılığın büyük bir çoğunluğunu tehdit etti diyebilirim kısacası. Şimdi gelelim İkinci yok oluşumuza, geç Devonyan yok oluşu. Fakat öncesinde Devonyan'da neler oldu onlardan bahsetmek isterim. Devonyan'da bahsetmiş olduğumuz kıtalardan Gondwana ve Lavrasya birbirleri arasında bir sürtüşmeye başlıyorlar. Nasıl? Gondwana güney kutbuna doğru yaklaşırken, güney kutbuna doğru hareketini sürdürürken daha doğrusu bir yandan da Lavrasya'yı sıkıştırmakta. Hal böyle olunca işte günümüzde şeyi hatırlarsınız. Hindistan levhası ile Asya levhasının çarpışması sonucunda işte Everest dağının da arasında bulunduğu dağ sırtının oluşması, yani dağ oluşumu gözlemlenmekteydi. Aynı şey burada da geçerli. Gondwana ile Lavrasya'nın çarpışmasıyla da büyük dağ sırtları meydana geliyor. Elbette ki burada muazzam bir tektonik olaylar silsilesi meydana geldiği için volkanik faaliyetler çok had safhada. Volkanik faaliyetlerin had safhada olmasının bir diğer getirisi ise tahmin ettiğiniz üzere işte ne olur? Adalarda işte volkanlar patlar ve lavlar ortaya saçılır. Aynı şekilde bunun işte denizler altında olduğunu düşündüğümüzde de magma ortaya çıkmakta. Magma deniz tabanını kapladıkça, bu tektonik hareketlerin bir sonucu olarak deniz tabanını kapladıkça deniz seviyesi gittikçe yükseliyor. Hal böyle olunca da karaların büyük bir kısmı sular altında kalıyor ve tam da aslında beklenildiği gibi denizlerde yaşayan canlılık büyük bir açılıma, büyük bir çeşitlenmeye sebebiyet veriyor. Neden? Çünkü artık karaların da büyük bir bölümü sular altında kaldığı için yepyeni habitatlar ortaya çıkıyor. Yepyeni ekolojik nişler ortaya çıkıyor ve bunları da doldurmak adına canlılar çeşitleniyorlar diyebilirim kısacası. Bu dönemin en güzel yanlarından bir tanesi ise günümüz şubelerinden biri de olan Pisces, yani Pisces miydi daha doğrusu hatırlayamadım şimdi, balıkların da ortaya çıkmış olması. Fakat buradaki balıklar günümüz balıklarına pek benzemiyorlar. Kimisi çenesiz, kimisi ise zırhlı olarak tabir ediliyor. Fakat şu var, günümüz köpek balıklarının ve vatozların içinde yer aldığı kıkırdaklı balıkların da ilkin atalarının bu dönemlerde, daha doğrusu bu dönemlerin sonuna doğru, geç Devonyan'a doğru evrimleştiği düşünülmekte. Peki yine gelelim Ordovizyan yok oluşunda ne oldu da canlılar yaşamlarını yitirdi? Canlıların büyük bir bölümü yaşamlarını yitirdi. Bu dönemin yok oluşuna sebep olan şeyin yine aynı şekilde tektonik faaliyetlerin bir sonucu olarak volkanik aktivite olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle olduğunu düşünüyoruz veya niye sürekli volkanlar karşımıza çıkıyor? Bahsettiğimiz üzere levha tektoniği gereğince ilgili kıtalar birbirleriyle çarpıştıkları yerlerde bu tür eylemler meydana gelir. İşte volkanik faaliyetler meydana gelir. Fakat bu sefer meydana gelen volkanik faaliyet öylesine güçlüydü ki volkanik faaliyet sonucunda açığa çıkan o sera gazlarının atmosferi kaplamasına, buna bağlı olarak da bir sera etkisinin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Hal böyle olunca da artan sıcaklık deniz sıcaklığını dahi arttırmaya başladı ve denizin oksijen tutabilme kabiliyetini oldukça azalttığı düşünülüyor. Ve buna bağlı olarak da denizin içerisinde çözünmüş oksijen olabildiğince azaldığında canlıların büyük bir bölümü oksijensiz kalarak yaşamlarını yitirdiler ve bu da oldukça trajik bir ölüm olarak karşımıza çıktı. Bir anlamda hali hazırda yaşamakta olduğunuz alanda oksijen oksijensiz kalarak boğuldunuz. Peki bunlardan kimler etkilendi diye soracak olursanız yine ilkin balıkların büyük bir bölümü resifler, mercanlar. Zaten bakın resifler ve mercanlar sıcaklığın çok küçük derecelerde değişmesiyle dahi ortadan kalkabilecek derecede olan hassas canlılar arasında kendilerini gösteriyorlar. Hatta bunun en güzel örneklerini de günümüz küresel ısınmasından etkilenmelerini örnek olarak gösterebiliriz. Ve elbette tüm bunların yanında da o dönemde denizlerde de hakim olan yumuşakçaların bir kısmı bu toplu yok oluştan etkilendiler. Şimdi gelelim Permian-Trias yok oluşuna. Son toplu yok oluştan sonra arada bir dönem vardı. Karbonifer dönemi. Fakat bu karbonifer döneminde toplu yok oluş gerçekleşmedi ve karalardaki ve denizlerdeki canlılık evrimleşmeye devam etti, çeşitlenmeye devam etti. Herhangi bir şey olmamışçasına ilgili işlevlerini gerçekleştirdiler. Çünkü onları büyük oranda değişime itecek bir toplu yok oluş gerçekleşmemişti. Bu yüzden de bir önceki dönemde görmüş olduğumuz canlı gruplarını burada da görmekteyiz. Fakat burada farklı olarak artık şunları da görüyoruz. Karalarda yepyeni bir canlı türü hakim hale gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu canlı türüne bakacak olduğumuzda ise dinozorları oluşturacak olan sürüngenler olduğunu görüyoruz. İşte dimetrodonlar vesaire buna benzer canlı türleri karşımıza çıkıyor. Ama sadece de bununla kalmıyor. Karbonifer dönemde evrimleşen ağaçların, daha doğrusu lignin molekülünün evrimleşmesiyle esneklik ve dayanıklılık kazanan ağaçların evrimleştiğini görüyoruz bu dönemde. Yani karbonifer dönemde ve bu döneme de izleri rastlıyor haliyle. Hal böyle olunca yepyeni bir sanki flora ve faunaya hizmet eden bir dönemmiş gibi karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü artık görünürde bambaşka canlılar hakim bir konumda yer alıyor. Sürüngenlerimiz var, artık yepyeni bitkilerimiz, ağaçlarımız var ve denizler de aynı şekilde bazı sürüngenlerin ilkin halleri var veya aynı şekilde bazı balık türlerinin yeni ilkin bireyleri var diyebilirim kısacası. Peki tüm canlılık yine aynı şekilde gelişimlerini sürdürüyor. Ta ki Permian'in sonundaki o muazzam yok oluşa kadar. Muazzam kelimesini kullanmamın sebebi şu. Hani pek çok dini kitapta, dini öğretide anlatıldığı üzere bir kıyamet senaryosu söz konusudur, öyle değil mi? Ben de diyorum ki ve pek çok araştırmacı da diyor ki eğer ki kıyameti simüle edebilecek veya örnek olarak gösterebileceğimiz bir zaman dilimi olsaydı dünya üzerinde bu kesinlikle ve kesinlikle Permian Trias yok oluşu olurdu. Neden? Çünkü tüm denizlerdeki canlıların %96'sının nesli tükendi. Karalardaki tüm canlıların ise %70'i nesillerini kaybetti aynı şekilde. Hal böyle olunca da canlılık alabileceği en ağır darbeyi almış oldu. Fakat bu son buldu mu? Kesinlikle hayır, son bulmadı. Bizler ve günümüzde pek çok canlı grubu hala yaşayabilmekte. O küçücük %10'luk %5'lik dilimden kurtulan canlı türleri yaşamlarını devam ettirmeyi başardı diyebilirim kısacası. Peki ne oldu da böylesine büyük bir kıyamet senaryosu gerçekleşti? Aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat halihazırda bazı hipotezler söz konusu. Bunlardan en önemlisi bence şu. Bahsettiğim üzere lignin molekülünün evrimleşmesine bağlı olarak ağaçların evrimleştiğini dile getirmiştim. Fakat bu süre zarfı içerisinde lignini sindirebilecek olan mikroorganizmalar henüz ortaya çıkmamıştı. Yani lignin az, yanlış hatırlamıyorsam, enzimini henüz edinmemişlerdi diyeyim tırnak içerisinde. Hal böyle olunca da yıkılan, ölen ağaçlar bir ağaç topluluğu oluşturmaktaydı ve zaman içerisinde o ağaç toplulukları günümüz kömür madenlerini oluşturmak adına toprağın altında sıkışacaklardı ve fosil yakıtlara dönüşeceklerdi. Güzel, herhangi bir sıkıntı yok, tam da olmasını beklediğimiz şekilde. Çünkü de eğer ki bakteriler tarafından sindirilmiyorlarsa, çürütülmüyorlarsa bunların bir şekilde toprağın altına inmeleri lazım ki iniyor ve basınçla da değişiyorlar. Güzel. Fakat bu şöyle bir soruna sebebiyet verdi. Permiyen'in sonlarında meydana gelen tektonik faaliyetlerin bir sonucu olaraktan bu kömür yatakları hali hazırda çok derinlere inmemişken, yani günümüzle kıyasladığınızda çok derinlere inmediğinden yeniden alev almaya başladılar. Yani bir anlamda o kıtanın altında yer alan kömür yatağı, özellikle Sibirya'nın bulunduğu alandan bahsediyorum, buradaki kömür yatakları cayır cayır yanmaya başladılar ve dünya zaten hali hazırda içten yanmalı bir yapıya sahipti ya. Ama artık o yer kabuğu dahi içten yanmaya başladı. Ve bu içten yanma muazzam bir sera gazının atmosfere salınmasına sebebiyet verdi. Hal böyle olunca da atmosfere salınan sera gazları yine aynı şekilde muazzam bir sıcaklığın ortaya çıkmasına, daha sonrasında ise canlılığın büyük bir kısmını tehdit etmesine sebebiyet verdi. Bir de bunlara ek olarak sulardaki bazı mikroorganizmaların önemli sera gazlarından birini şey olarak kullanıp, ne derler işte, bitkiler fotosentez yaparken karbondioksiti kullanırlar ya, o bakterilerin de önemli bir sera gazını, tam olarak şu an hatırlamıyorum, bir besin olarak kullanıp tırnak içerisinde, bu besin sonunda da çok zehirli bir gazı etrafa saldıkları düşünülüyor. Hal böyle olunca da bir darbede o mikroorganizmaların vurduğu düşünülmekte. Bu yüzden de o sulardaki %96'lık kaybın buna bağlanabileceği düşünülmekte. Hani karalara nazaran neden bu kadar az diye soracak olursanız sulardakinin, sebebinin bu olabilir diye düşünüyoruz. Ama elbette bahsettiğim gibi kimse tam olarak orada değildi, kimse tam olarak onu bilmiyordu. Bunları çeşitli kaynaklara bakaraktan öngörebiliyoruz veya işte yorumlayabiliyoruz diyebilirim kısacası. Şimdi gelelim Trias-Jura yok oluşuna. Artık burada biraz daha böyle bilinir arkadaşlarımız söz konusu. Hatta o başlangıçta bir giriş yapmıştım dinozorlardan. Artık yavaş yavaş dinozorlarla karşılaşıyoruz. Çünkü Trias dönemi, bahsetmiş olduğum sürüngenlerin bir kolunun ayrılarak dinozorları oluşturmaya başladığı dönem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada bildiğimiz dinozorlar söz konusu değil. Hani o televizyonlarda, çizgi filmlerde, animasyonlarda görmüş olduğumuz işte T-Rex'ler, Spinosaurus'lar veya işte Velociraptor'lar, bunları gözlemlemek çok zor. Çünkü onlar Kretes döneminde yaşayan dinozorlara örnek olarak verilebilmekte. Yani aslında bir de şu var, burada komik taraflarından bir tanesi bu. Sizin bildiğiniz dinozorlar Jurassic döneminden ziyade Kretes döneminde evrimleşmiş dinozorlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu algının böyle oluşmasının sebebi ise elbette ki tahmin edebileceğiniz üzere Jurassic Park filminin adından kaynaklı oluyor. Peki gelelim şimdi, neler var neler yok bu devirde, yani Trias ve Jura yok oluşunda bizleri kimler bekliyor? Bahsettiğim üzere dinozorların ilkin olarak ataları buralarda yer alıyor. Ama bunun yanında da uçan sürüngenler olarak bildiğimiz, kimilerinin uçan dinozor olarak da lanse ettiği fakat bunun yanlış olduğu pterozorlar da bu dönem içerisinde gökyüzünün hakimleri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde plezyozorlar veya ihtiyozor olarak da karşımıza çıkan denizleri işgal eden sürüngenler de bu dönemin hakim uç yırtıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve tüm bunların yanında günümüzde yaşamakta olan timsahların ilkin atası ve hatta kaplumbağaların ilkin atasına da bu devirde rastlıyoruz. Bir de çok önemli bir şey var. Bizlerin de aralarında bulunduğu memeli üyelerini de bu dönemde ilkin olarak gözlemlemeye başlıyoruz, fakat boyutlarımız çok ama çok küçük ve genellikle nocturnal, yani gececil avlanan hayvanlar arasında yerimizi alıyoruz diyebilirim kısacası. Şimdi gelelim bu dönemde ne oldu da bir toplu yok oluş meydana geldi. Bu dönemdeki toplu yok oluş da diğer dönemlerde olduğu gibi oldukça tartışmalı ve tam anlamıyla bilinmiyor. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi ise bu dönemde birden fazla yok oluş gerçekleşiyor. Fakat işte birkaç tanesi küçük ve sonuncusu büyük. Fakat bu işte yok oluşun ardından yine bazı dinozor türleri bundan etkilenmekle beraber büyük bir çoğunluğu bu yok oluştan sağ çıkmayı başarıyor ve Kretes dönemindeki işte sauropodlar gibi, işte yani Apodosaurus veya Diplodocus gibi dinozorları oluşturmayı başarıyor. Ardından ise çeşitli ekolojik nişler boşaldığı için o küçük yok oluşlardan sonra ve akabinde gerçekleşen büyük yok oluştan sonra dinozorlar bu ekolojik nişleri doldurmak adına yeniden bir açılım gerçekleşiyor evrimsel süreç içerisinde ve yepyeni dinozor türleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Hal böyle olunca da artık Kretes dönemine geçtiğimiz için günümüzde bildiğimiz çok ünlü dinozorların izlerine bu dönemlerde rastlıyoruz. İşte T-Rex'imiz olsun, Spinomuz olsun, daha sonra Argentinosaurus'umuz olsun veya işte bak Apatosaurus ve Diplodocus gibi bireylerin yepyeni türleri buralarda oluşmaya başlıyor. Bu dönemde, yani Kretes döneminde oluşmaya başlıyor. Son olarak aslında herkesin kıyıdan köşeden bir yerden bilmiş olduğu Kretes tersyer yok oluşu var. Ama siz onu şu soruyla biliyorsunuz. Dinozorlar nasıl yok olduğu sorusuyla biliyorsunuz. Bu sorunun cevabı ise Everest'ten çok daha büyük olan bir meteorun, yaklaşık işte 10 kilometre çapa sahip olan bir meteorun Meksika'nın Yucatan eyaletine düşmesiyle gerçekleşen bir yok oluş zincirleme reaksiyonunu gerçekleştirmesinden dolayı olduğunu biliyorsunuz. Aynen, tam olarak da işte bildiğiniz gibi, fakat şu var. Direkt olarak meteorun çarpmasıyla meydana gelen bir yok oluştan bahsetmiyoruz burada. Evet, elbette ki meteor çarptığı gibi ilgili etki alanındaki canlılar basınçtan dolayı yok olacaklar. Bu tabii ki de öngörülebilen bir durum. Ama hani dünyanın diğer tarafında olan canlılar da yok oldu. Peki nasıl oldu da böyle bir durum söz konusu oldu? Bunun sebebi ise şu. Meteorun çarpmasıyla yine aynı şekilde volkanik aktiviteler hız kazanacak. Daha doğrusu işte volkanlar bir anda patlamaya başlayacak vesaire vesaire. Ve sera gazı muazzam derecede şeyi kaplayacak, atmosferi kaplayacak. Hal böyle olduğunda ise ilkin olarak atmosferi kapladığı için güneş ışınları ulaşamayacağından dolayı bitkiler bundan negatif yönde bir etkilenme gösterecek. Ardındansa çok büyük kütleli ve günlük olarak çok fazla bitki tüketmek zorunda olan sarapotlarda ölümler gerçekleşecek. Sarapotlar ölmeye başladığında ise sarapotlarla beslenen devasa uç predatörler olan işte T-Rex'ler, Carnotaurus'lar bunlara bağlı olarak ölmeye başlayacaklar. Çünkü onları doyuracak bir besine ulaşamamaya başlayacaklar gün geçtikçe. İşte diyelim ki 100 kiloyla besleniyorsa günlük olarak, artık sarapotlar ortadan yavaş yavaş kalktığı için besin bulmakta zorlanacak ve kendisinin de nesli tehlike altına girecek. Hatta bir süre sonra ise ortadan kalkacak. Derken bu böyle kademeli olarak yavaş yavaş dinozorların, özellikle ve özellikle non-avniyan dinozorların ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Tüm bu etkilerin 25 kilo ve altındaki canlılar için o kadar da yıkıcı olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü hali hazırda baktığımızda bu tür değişimler çok büyük kütleli canlıları etkiliyor ve bu büyük kütleli canlıların da çok büyük besin ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Ama düşük kütleli, nispeten böyle 25 kilonun altında olan canlılara baktığımızda ise günlük besin ihtiyaçları çok çok az ve hal böyle olunca da bunları karşılayabilecekleri artık yepyeni ekolojik nişler ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kocaman dinozorlar artık ortadan kalkmışlar. Artık avcıları ortadan kalkmış. Özellikle memeliler için düşündüğümüzde. Onları avlayan sürüngenler ortadan kalkmış. Hal böyle olunca da artık onların yükselişe geçme zamanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu tersiyer krates yok oluşu. Burada çok önemli bir nokta var. Az önce bahsettiğim o non-avniyan dinozor değinmesiydi. Biliyorsunuz ki, veya bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz, non-avniyan dinozorlar olduğu gibi bir de avniyan dinozorlar var. Ne demek istiyorum avniyan diyerekten? Kuş. Yani günümüzde yaşayan kuşlar doğrudan aslında terapotların bir kolunun uzantısıdır ve doğrudan dinozorlarla akrabadırlar. Bu yüzden de o non-avniyan dinozorların yok olmuş olması, günümüz kuşlarının köken almış olduğu avniyan dinozorların bir anlamda ekolojik nişlerinin işte yerine getirebilecek fırsatı yakalamasına sebebiyet verdi. Yani kısacası ortam boşaldı, artık besinler bizim diyebildiler. Yani sabahtan beri ekolojik niş diyerekten bunu bahsetmeye çalışıyorum. Boş bir ortam gördüm ve burada besin var, ama tamam, orası artık benim. Bu avniyan dinozorlar da bu dönem içerisinde farklılaşarak, gelişerek günümüz kuşlarını oluşturabilecek evrimsel işte basamaklara tırmanışlar gerçekleştirdi diyebilirim kısacası sizlere. Şimdi gelelim, biz tüm bu yok oluşların nasıl olduğunu nereden biliyoruz? Hani 5 tane yok oluş var dedim. Nereden biliyorum ben böyle bir yok oluşun olduğunu? Bunun izlerine nerelerde rastlayabilirim sorusuna. Burada ise karşımıza pek çok materyal çıkıyor. Bunlara örnek vermek gerekirse fosiller, madenler, kayaçlar ve buzullar. Ne demek istiyorum? Şimdi fosillere baktığımızda, ki fosiller işte geçmiş dönemlerde yaşayan canlıların işte kalıntıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir iz fosili de olabilir. Hani o dinozorların ayak bastıkları yerler vardır ya, fosil olarak korunan. O şekilde de olabilir. Ya da işte bir baskı fosili de olabilir. Yani direkt olarak ilgili yaprağın veya işte bir eklem bacaklığının izi olabilir. Veya direkt olarak bir kemik olarak karşımıza çıkabilir. Bir işte organının parçası olarak karşımıza çıkabilir. Veya canlının tamamı olarak karşımıza çıkabilir. Ne demek istiyorum? İşte o buzullarda mamut vesaire bulunuyor ya, veya işte Sibirya'da bazı göllerde tilki vesaire donmuş bir şekilde fotoğrafları vardır. Onlar eğer ki o buzul çözülmezse çok uzun bir süre boyunca o şekilde geleceğe gidebilirler bir anlamda. Onu söyleyeyim. Bu yüzden de hani fosillerin pek çok tipi var ve bu fosillere bakaraktan biz kitlesel yok oluş olup olmadığı hakkında bazı şüpheler edinebiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi gelelim örnek vererek bu konuyu açıklamaya. Diyelim ki trilobit canlısının fosillerini incelemek istiyorum. Ben ne dedim? Ordovizyen dönemde trilobitlerin izlerine rastlıyorum dedim. Ardındansa geç Devonyan dönemde trilobitlerin gün geçtikçe çok daha azaldığından bahsettim. Bahsetmediysem ise şu an bahsediyorum. Geç Devonyan döneminde trilobitler yavaş yavaş azalmaya başlıyorlar. Fakat Permiyen ve Trias dönemine geldiğimizde ise artık trilobit fosiline rastlamıyoruz. Yani bir katman katman şeyleri inceliyoruz, kayaçları inceliyoruz. İlgili işte paleozoik dönemlere ait kayaçları inceliyoruz. Oradaki ilgili canlıların bir anda çok büyük bir şekilde popülasyonlarının azaldığını görüyoruz. İşte yani bir anlamda işte eklem bacakların fosilleri bir önceki kayaçta çok ama çok yoğunken bir anda bakıyorsunuz ki bir sonraki kayaçta neredeyse eklem bacakların izine rastlamıyorsunuz. Şimdi böyle bir şeyin olabilmesi ve nispeten sınırlı süre içerisinde olabilmesi oldukça zor, oldukça güç. Ama eğer ki o dönemde meydana gelmiş olan bir kitlesel yok oluş olduysa ve bu kitlesel yok oluşun da canlılar üzerindeki etkilerini biliyoruz, bu bizlere bu tür bir düşünceden şüphelenmemize sebebiyet verebilir. Bunu buradan anlayabiliriz fosillere baktığımızda. Gelelim şimdi bir diğerine, madenlere. Madenlerde de durum şu: karbon dioksit bilmiş olduğunuz üzere işte sularda çökerekten kireç taşlarını vesaire oluşturabilmekteler veya buna benzer işte moleküller ilgili mineralleri oluşturabilmekteler. Diyelim ki yine aynı şekilde kayaçları inceliyorsunuz ve bu kayaçlarda bakıyorsunuz ki işte herhangi bir şekilde mineral farklılaşması yok. Ama bir kayaca bakıyorsunuz ki bir anda sadece orada o bölgede sınırlı olan bir karbondioksitin yoğun miktarda bulunduğuna dair, yani ilgili dönemde yoğun miktarda bulunduğuna dair bir iz görüyorsunuz. Bu iz ne olabilir? Çok büyük işte kireç tabakaları olabilir vesaire vesaire veya başka ilgili işte cevherler olabilir kısacası veya madenler olabilir kısacası. Bunlar da bize ilgili dönemin atmosferi hakkında bilgiler verebilir. Ki eğer ki bu yoğunluk gerçekten de çok ama çok fazlaysa, işte oran orantı yöntemiyle ilgili kayaçtaki materyal alınıp bakılabilir buna. Çok fazlaysa yine o dönemin bir kitlesel yok oluşa hizmet edip etmediği öngörülebilir. Bunun dışında sabahtan beri bahsetmiş oldum. Kayaçlara bakılabilir. Bir de buzullara bakılabilir. Neden buzullara bakılabilir? Çünkü buzullar sıvı haldeyken içerisine işte çeşitli gazların girmesine izin verebilmektedirler. Hal böyle olunca da ilgili dönemde eğer ki atmosferde kitlesel bir yok oluşa sebebiyet verebilecek gazlar bulunuyor ise bunların suya geçme ihtimali de, yani çökme ihtimali de oldukça yüksek. Buna bağlı olarak da suyun buza dönüşmesi halinde o gazların buzun içerisinde sıkışıp kalması söz konusu olabilir. Hal böyle olunca da buzlara bakılarak da yine ilgili devirler hakkında bilgi edinebiliriz diyebilirim kısacası. Gelelim önemli bir diğer sorumuza. Yaklaşmakta olan kitlesel yok oluş var mı? Bizleri bekleyen bir kitlesel yok oluş söz konusu mu? Bu soruyu cevaplamaya. Aslında bu sorunun cevabı evet. Holosen yok oluşu adını verdiğimiz bir kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız. Hatta içerisinde dahi bulunabiliriz kimi araştırmacıya göre. Bu yok oluşun sebebi ise aslında büyük oranda beşeri faktörler olmakla birlikte doğal olaraktan da dünyanın ısınma sürecine geçmesi veya buna bağlı olaraktan akabinde işte soğuma dönemi geçmesi gibi jeolojik devirlerden birine denk gelmemiz de verilebilir. Ama bunun asıl kaynağının veya işte bu durumu hızlandıran şeyin asıl kaynağının bizlerin, yani beşeri etkinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki de atmosfere salmış olduğumuz muazzam miktardaki sera gazlarıyla yapıyoruz. Bu sera gazları ilgili işte iklimi değiştirmekle beraber buna bağlı olaraktan işte küresel ısınmaya sebebiyet vermekte ve çeşitli canlıların habitatlarını yok etmekte. Buna bağlı olarak da büyük oranda toplu yok oluşlara sebebiyet vermekteyiz. Şimdi elbette ki burada bahsetmiş olduğum şey o az önce anlatmış olduğum rakamlara varmıyormuş gibi gözükebilir sizlere. Yani %60'a, tüm canlılığın %60'ına veya işte denizlerdeki canlıların %96'sına vesaire varmıyormuş gibi görünmeyebilir sizlere, ama çok önemli bir nokta var. Orada da bambaşka bir terminolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Arka plan yok oluşu dediğimiz bir yok oluş söz konusu. Bu arka plan yok oluşuna baktığımızda ise nedir diye baktığımızda ise hayvanların, aynı şekilde bizler de dahil, normal şartlarda ölme süresi olarak karşımıza çıkıyor. Yani normal şartlarda yok oluş zamanı olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlardan dediğim şey ne? İklim değişimi, hastalık, habitat kaybı veya diğer türlerle olan rekabetlerinin bir sonucu olarak ortadan ne kadar süre içerisinde kalkarlar? Cevabının terminolojisidir arka plan yok oluşu. Peki bu arka plan yok oluşunda ne gibi bir durum söz konusu da bizim böylesine bir toplu yok oluş gerçekleştirdiğimizden şüpheleniyoruz? Buradaki durum şu. Her 200 yılda bir doğal nedenden dolayı bir tane işte memelinin neslinin tükenmesini bekleriz. Yani arka plan yok oluş süresinin 200 yılda bir olduğunu düşünürüz. Fakat biz işin içerisine girdiğimizde ise şöyle tuhaf ve çok ama çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz son 400 yılda 89 memelinin neslinin tükenmesine sebep olmuş bir canlı grubuyuz. Ha bu şu var, biz işte Ajan Smith'in dediği gibi dünyanın paraziti miyiz? Hayır, biz de işte kendi bir anlamda ekolojik nişimizi gerçekleştirirken, ki elbette ki bakın burası tamamen tartışmalı bir konu, ama insan da doğası gereği farklı bir yol almak zorunda veya işte farklı bir doğayla farklı bir etkileşim kurmak zorunda. Hal böyle olunca da buna adapte olamayan bazı canlılar söz konusu oluyor. Yani bizim etkileşimin sonucunda açığa çıkan ilgili işte şeylere, kimyasallara vesaire adapte olamayan bazı canlılar söz konusu oluyor ve onlar ortadan kalkıyor. Bizim buradaki en önemli gelişmemiz şu olması gerekir. Yani yapacağımız işin olabildiğince doğaya az zarar vermesi gerekir. Fakat biz şu an nispeten teknolojimizin başında yer alan, daha doğrusu işte günümüze baktığımızda, günümüz öncesindeki döneme baktığımızda nispeten işte buharlı makinelerin yeni keşfedildiği, buna bağlı olarak da fosil yakıtların yeni kullanıldığı bir dönemdeyiz. Ve bu dönemin daha iyi bir döneme evrimleşebilmesi için daha doğru bir tabirle bu adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Fakat burada işte önemli olan şu, verimli, tasarruflu bir plan çerçevesinde gerçekleşmediği için bu işlemler çok ama çok büyük miktarlarda sera gazı etkisi gösterebilecek gazların ve aynı şekilde toksik gazların salınımını gerçekleştiriyoruz. Bu da canlıların neslinin tükenmesine sebebiyet veriyor ve bahsettiğimiz gibi normalde 200 yılda bir gerçekleşmesi gereken bir soy tükenmesinin biz 400 yılda 89 olarak değişmesine sebebiyet vermişiz. Bu yüzden de hali hazırda böylesine bir toplu yok oluşun içerisinde olduğumuzu düşünmekteyiz. Peki bir kitlesel yok oluştan sağ kurtulabilmemiz mümkün mü sorusunu sormak isterseniz ben sabahtan beri ne anlatıyorum? 5 tane kitlesel yok oluştan kurtulmuş bir canlılığın torunlarıyız. Hal böyle olunca da hani şeyin bir ayın McClown muydu yanlış hatırlamıyorsam Jurassic Park'taki aktörün bir sözü vardı. Yaşam her zaman bir yolunu bulacaktır gibisinden. Bu söz doğrultusunda ise gerçekten de önümüzde bizi bekleyen kitlesel yok oluşlardan dahi sağ çıkabilecek canlı grupları yer almakta. Mesela aklıma direkt olarak benim kendi çalışma grubum olan tardigratlar geliyor. Onunla da ilgili çok yakın bir zamanda yepyeni bir podcast bölümü çekmeyi planlıyorum. Bakalım şimdilik sizlere bunları aktarmak istedim. Umarım ki kitlesel yok oluş hakkında aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Nispeten yine çok ama çok uzun bir podcast oldu. Ben arada lafı geveliyorum. Arada işte örnek olsun diye sizlere ilgili canlıyı tanıtıyorum veya terminolojiyi biraz fazla açıklıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Ama umarım ki keyif alıyorsunuzdur. Umarım ki bir anlamda hani karşılıklı sohbet olmasını çok istiyorum bu podcast'te. Umarım ki bunu başarabiliyorumdur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftalık bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir bölümde karşılaşmak dileğiyle lütfen aklınıza takılan tüm soruları bir anlamda Instagram postumuzun altına iletirseniz çok ama çok mutlu olurum. Ben hepsine bakıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.